başlayınca da o senaryo olarak yazdığım, senaryo olması için yazdığım hikayeler hikayelere dönüş, edebi metinlere dönüş. Ben sadece kendi yazma biçimime, kendi meselelerime, derdime, yazma pratiklerime, bunlara bakıyorum. Necip Fazıl ödülü aldığım için haydi şunu da yapayım gibi bir derdim, çabam yok yani. Yani geride böyle yazarlar var, keşfedilecek küçük tatlı hikayeleriyle bugünkü insanın da duygusunu yakalayabilen, anın duygusunu yakalayabilen yazarlar hep olacak. 12. yüzyıldaki bizim kendi klasiklerimizi çok seviyorum. Mesela Tezkiretül Evliya. Bayılıyorum ona okumaya. Yani Don Quixote'dan sonra neler, işte Cervantes'ten sonra romanın başlangıcıysa eğer. Ne biçimler, ne tarzlar, neler neler söyler bu geldi geçti ya bu düştüğü.
Merhaba, Anadolu Ajansı'nın kültür merkezindesiniz. Bugün 16 Nisan 2024 Salı. Ben Ümrühan Atak. Bugün konuğumuz ödüllü bir yazar, Mukadder Gemici. İddialı konular üzerinden mütevazı bir sohbet gerçekleştireceğiz şimdi ama tabii ki önce Mukadder Gemici'nin yazarlık serüvenini kendisinden dinlemek istiyoruz. Kalemi kağıdı eline nasıl aldı, hangi ödüllere layık görüldü ve tabii kalıcı olmak üzerine düşüncelerini de merak ediyoruz. Fazla bekletmeyelim konuğumuzu. Mukadder Gemici, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Kısaca şöyle biliyoruz. Dergah dergisinde hikaye yazarak başladınız. Asla Pes Etme kitabınızla Türkiye Yazarlar Birliği'nden, Eskader'den ödüller aldınız. 2021'de Necip Fazıl Kısakürek ödülü aldınız. Bunlar sizin edebi yolculuğunuzun önemli adımları olsa gerek sizin için ama siz ne dersiniz? Bundan öncesini de sizden dinlesek olur mu?
Okulda, yani üniversitede radyo televizyon yayıncılığı okurken ben, yani birkaç defa başka yerlerde de zikrettim. Sınıfta derslere, yani okulun ilk günü derslere şöyle bir baktım kapıda asılı derslere. Senaryo ve metin yazarlığına gözüm ilişti. Ben dedim yapsam bunu yaparım dedim. Bu işi yaparım dedim. Diğer meslekle alakalı ders başlıklarını gördüğümde. Nitekim de öyle oldu. Senaryo yazmakla Kanal 7'de çalışırken epey bir meşgul olmuştum ama oradan bir yere varmadı. Orada yapımcı, yönetmen olarak çalıştım. Televizyonculuğun biliyorum yani oradan, o tecrübeden. Sonra kamuda çalışmaya başladım. Fakat kamuda çalışmaya başlayınca da o senaryo olarak yazdığım, senaryo olması için yazdığım hikayeler hikayelere dönüştü. Edebi metinlere dönüştü. Neden yazdım? Yani hiçbir yerde yayınlanmıyordu. Hiçbir kimse okumuyordu. Okurum yoktu ama işte yazıp bir çekmeceye atıp karanlıkta bekliyordu hikayeler. Mustafa Bey'i önceden tanıyordum. Tanışıklığımız vardı ama samimiyetimiz yok. Sonra Mustafa Bey'e gönderdim. Oradan yepyeni bir hayat hikayesi oldu benim için gerçekten de.
Mustafa Kutlu dediğinizde zaten otomatik olarak devreye şey giriyor galiba. Yakından ilgilenme, teşvik etme.
Yok, yapabilirsin diye bir şey cümle Mustafa Bey'le bağdaştırılabilecek bir cümle değil. Öyle söyleyeyim. Yani öyle bir yaşam koçu tarzı, böyle olimpiyatlara hazırlayan falan bir karakter değildi Mustafa Bey.
Ama Mustafa Kutlu sizi aradı mesela, değil mi?
Tabii ertesi gün aradı. Hadi Hanım'la mı görüşüyorum dedim Kader Gemici'yle. Evet dedim. İş yerindeki masa telefonum çaldı. Evet dedim, buyurun benim. Cep telefonum yoktu o dönemde, yanlış hatırlamıyorsam. Tabii yoktu cep telefonu. Bize dedi iki hikaye göndermişsiniz. Bunların bir tanesi tamam dedi. Diğerinde ama dedi şöyle bir düzenleme yapın dedi. Teferruatına girmiyorum şimdi. Peki dedim. Oldu, siz onu yapın gönderin dedi. Sen bizim mukadder misin dedi. Çünkü hani Mukadder Gemici, ne bileyim Ayşe Öztürk falan gibi böyle çok yan yana gelebilecek bir isim. Soy isim değil. Evet Mustafa Bey dedi, tamam görüşürüz Mukadder dedi. Telefonu kapattı. Yani bir iki dakika ya sürmüştür ya sürmemiştir ilk telefon konuşmamız. Ama sonralarında bir kısmı uzun, bir kısmı da tabii ki telefon konuşmalarımız oldu. Mustafa Bey'in teşviki, Mustafa Bey'in kendince kişilerde dokunacağı yerleri bilmesi. İnsan sarraflıdır çok. Ali Ayçil bana bir şey anlatmıştı onunla ilgili. Karşısına gelen çiftlerde hani işte bir evlenme muradı varsa bunlardan olur veya bunlardan olmaz diye onu bile bilirmiş. Yazarlık sarraflığı gerektiriyor biraz. Mustafa Bey de çok iyi bir kuyumcu.
Sorduğum soru belki evet size defalarca sorulmuştu ama bir detay daha dinlemiş olduk sizden. Mesela farklı bir şey de duymuş olduk. O zaman iyi ki sormuşum diyorum şu an. Haberiniz olsun. Evet, şimdi radyo televizyon mezunu olduğunuzdan bahsettiniz. Televizyonla sinemayla tabii iç içesiniz. Daha evvel çalıştığınız bir televizyon kanalı da bunu biraz daha destekleyen ve belki yol almanızı da sağlayan bir süreç oldu. Öykülerinize yansıdığınızı söyleyebiliriz. Mesela bunu yazma sürecinizi sizden dinlesek olur mu? Şimdi ben çok farklı bir yere çekiyor gibi olacağım ama mesela ben demeyeyim de hani birilerine bir şeyler anlatırken bu çok değişik bir hikaye. Dur sen bunun detaylarını bana biraz bir gün anlat da ben bunun hikayesini yazayım diyen elinde kağıt kalemle dolaşan yazarlar da olabiliyor. Hikaye yazarları da olabiliyor. Şundan diyorum yani hikaye avcılığı denen bir ifade var mesela. Hikaye avcılığı ifadesi var. Sizde bunun karşılığı nedir? Hikaye avcısı mısınız? Yoksa hikayeler nasıl oluşuyor? O hikaye yazma, yepyeni bir hikaye yazma süreciniz. Şimdi ödüllü bir yazarsınız, bunu merak ediyoruz.
Tahir Alangu Sait Faik için söyler. Hikaye avcısıydı, hikayesini seçer alırdı diyor Sait Faik için. Ben hikaye avcısı mıyım? Ben hikaye avcısı düşünüyorum. Ben hikaye avcısı mıyım? Sanki tam olarak öyle değilim. Yani yaşarken hikaye avlayayım diye yaşamıyorum. O bana çarpıyor, kuyruklu yıldız gibi. O gelip beni buluyor. Ben ona vurmuyorum, o bana vuruyor. Ben şahit oluyorum. O bana vurunca bir serseme dönüyorum. Ondan sonra oturup yazıyorum. Hikaye beni avlıyor.
Yani bu nasıl böyle zorlu bir süreç mi geçiyor sonrasında böyle
Evet.
su gibi akıyor mu?
Su gibi akması çok olmuyor. Olduğu da oluyor şimdi. Hakkını yemeyeyim kendi pınarımın. Bazen çok kolay da akıyor ama bazen de çok kazma vurmam gerekiyor. Bir şeyi gördükten sonra, şahit olduktan sonra yazmaya başlayınca ki kısım zorlaşıyor. Orası zor yani. Ben orada çok kazma buluyorum. Sızlıyor. Birden böyle bir gümrahlaşıyor bazen çuvallıyor. Ama ben biraz eziyetle yazıyorum ya. Öyle bir yazma. Fokutlu'dan örnek vereyim orada. Mustafa Fokutlu mesela çok kolay yazan bir insan. Belki biraz benim karakter yapım endişe, kaygı insanıyımdır. Biraz hiç hoş bir şey değil ama bu endişe kaygılı yapımdan dolayı belki de süratle gaza basıp gidemiyorum. Ama bazen de dediğim gibi bir ilahiyle de gidiyor. Bazen de gidiyor. Ne oluyor? Bazen bakıyorsunuz kendiliğinden klavyede parmaklar geziyor.
Evet ve ödüllü bir yazarsınız. Ödüllü bir yazar olmak sizi ne kadar etkiledi? Etkiledi mi herhangi bir
Yok
şey?
hiç etkilemiyor. Hiç öyle şeylere hiç takılmıyorum. Bana hiçbir ödül vermeseydi de hiç değişmez yani benim ne yazma biçim, yazmaya yaklaşımım. Yani ödül şöyle bir şey oluyor. Yani işte siz arıyorsunuz mesela. Yani insanların bu noktadaki hani marifet iltifata tabidir hükmü gereğince insanların hani üç kişi bakıyorsa size o zaman 10 kişinin dönüp nazarı üstünüzde oluyor. Ödül ben daha önce de söylemiştim. Biri fazla ödül verdiklerini. Sorumluluk demek yani 3 kişi baktıktan sonra 10 kişi yani kitabı satın alıyorsa o insan orada ben görev insanıyımdır zaten. Hep böyle bir mesuliyet duyuyorum. Mesuliyet hissi, ödül yük yani. Bunu yük derken yani taşınması zor falan gibi bir şey olarak söylemiyorum. Bir mesuliyet duygusuyla bakıyorum. Bana verilmiş bir emanet diye bakıyorum.
Aslında ben sorarken buna benzer bir yani yazıya yön veren o sürecin hani alınan ödül ya da takdir edilen mevzular mesela Necip Fazıl ödüllerini almanızla alakalı olarak kaç ifade vardı işte çok güzel işte tanımlaması ifade gücü vesaire bunlara daha çok ağırlık vermek ya da bu yolda ilerlemek biraz daha farklı bir yolda mı ilerlemek gibi böyle bir yol ayrımı gibi bir his uyandırıyor mu sizde?
Yok yok yok. Bende öyle şeyler uyandırmıyor. Ben sadece kendi yazma biçimime, kendi meselelerime, derdime, yazma pratiklerime bunlara bakıyorum. Necip Fazıl ödülü aldığım için haydi şunu da yapayım gibi bir derdim, çabam yok yani. Aklımın köşesinde bile değil. Çok doğru ifade etmek gerekir.
Evet.
Ben yazmak ve daha iyi yazmakla ilgileniyorum.
Asla Pes Etme kitabınız bir sanat eserinin inandırıcılık ve etkili olmasıyla kalıcı olup olmamasının paralel gittiğine dikkat çeken bir kitap. Siz bu konuda ne diyorsunuz peki? Kalıcı olmak nedir? Birazdan sözü farklı bir yerlere getireceğim. Onu bilmiyorum hissettiniz mi ama kalıcı bir eser yazmak sizin için nedir?
Sabah da bir öğrencimiz röportaj yapmak istemiş. Onun sorularını Türk öyküsü hakkında ne düşünüyorsun diye bana. Şimdi ben tabii ki eski, yeni ve dünyadaki hikaye örneklerini okuyoruz. Okumaya çalışıyorum. Yeni çevirileri, bildiğim klasikleri falan takip etmeye çalışıyorum kendimce. Onların hepsini böyle bir ihatalı bir bakışla düşündüm. Hepimiz nedir 21. yüzyılda 2024 yılında bir şey yaşıyoruz. Bir an, bir hal, bir durum, bir duygu, bir düşünüş, bir yaşayış. Bunu hikayeciler için söylüyorum bunu. Bunu Kağıda kaleme geçiriyoruz yazdığımız. Mesela nedir? Son 20 yılda çok büyük bir sosyolojik değişim, dönüşüm yaşadı değil mi Türk toplumu? Millet olarak başka bir şey yaşadık. Atıyorum bir Fransız toplumunu bilmiyorum ama hani şöyle bir örnek verebilir miyiz? Ya da İtalyanları. Yani onlar da bu dijital çağın görme, görünme, gösterme meselelerinden, yapay zekadan vesaireden etkilenmişlerdir elbette. Ama zannederim bizim yaşadığımız sosyolojik değişimle beraber yani biz iki türlü bir değişim yaşadık. Yani hem yeni çağın teknolojik aparatlarıyla paralel bir değişim diğer milletlerde olduğu, hem de ayrıca bir içsel sosyolojik değişim, genimize sirayet eden, toplumsal genlerimize sirayet eden bir değişim dönüşüm yaşadık. Şimdi çok diyeceksiniz ki siyasi bir gönderme yapıyorsunuz bu kadarını, ama evet siyasi bir gönderme yapayım. Çünkü bu benim hayatım. Çünkü bu benim düşünüş, inanış biçimi. Nedir? Geçen oğlumla konuştuk da bir mevzuda. Toplum bazı değişiklikleri, büyük değişiklikleri kabul ediyor. Bazı büyük değişiklikleri ise reddediyor. Neydi mesela bir tanesi? Başörtülü kadınların meselesiyle ilgili bir cumhuriyetin kurulduğunda böyle büyük bir şey vardı. Değişim, dönüşüm vardı. Bunların işte kalanlar kaldı ama nedir? Biz son 10 yılda başörtülü kadınları işte kamu kurumlarında görmeye başladık. Yani 90 sene boyunca bundan mahrumdu toplumun yarısı. Öyle değil mi? Yarısını hani hepsi elbette başörtülü değildi ama kahir ekseriyeti öyleydi. Ve bu büyük bir engellenmişlik vardı. Bu engellenmişlik aşıldı. Şimdi bu hikaye edilmemeli mi? Bu hikayeye girmemeli. Bunu nasıl hikaye etmeliyiz? Nasıl hikaye edeceğiz? Ben bununla ilgili şeyler yazdım. Bu neydi? Ben şeyi yazamazdım tabii. İşte Zonguldak madeninde orada yaşamıyorum ama bir maden işçisiyle ilgili bir trajedi, bir durum, bir üzüntü, bir hali tabii ki yazarım. İşte soba zehirlenmesinden ölen çocukları yazdığım gibi onu da yazarım. Bir insan hali olarak yazarım ama oradaki toplumsal bir değişime, dönüşüme işaret eden şeyi içinde değildim. Bunun içindeydim, bunu yazdım. Yaşadığımı yazdım. Şahit olduğumu yazdım. Bu noktada gençlerle ilgili ben de anneyim, evlatlarım var. Onların geçirdiği zihinsel dönüşümler, şekiller, etrafımda gördüğüm, içinde bulunduğum muhafazakar camianın yaşadıkları, bunları elimden geldiği kadar anlatmaya, yazmaya çalışıyorum da. Demek istediğim şu, sorunuza dönecek olursak şahit olduklarımızı yazıyoruz hepimiz. Neyi nasıl yazıyorsak, yaşıyorsak onları yazmaya, yaşadığımızı yazmaya çalışıyoruz. Şahit olduğumuz, yaşadığımızı, şahit olduğumuzu kendi dibimizde bir iksir kabında belki işte karıştırarak dökmeye çalışıyoruz kalıba, yazıya.
Ve kalıcı olmak.
Ha, bunların içinden de birilerinin işaret ettiği ve meraklı okurların keşfine açık olan yazarlar geride kalıyorlar. Böyle bir şeyi var. Mesela işte Suat Derviş büyük bir ölüm uykusu oluyor üstünde. Ya da Tanpınar büyük bir yorgan örtülüyor üstüne. Ama işte 80'lerden sonra filan, 80'lerin ortalarından itibaren yanlış hatırlamıyorsam Tanpınar keşfediliyor. Yani geride böyle yazarlar var keşfedilecek küçük tatlı hikayeleriyle. Bugünkü insanın da duygusunu yakalayabilen, anın duygusunu yakalayabilen yazarlar hep olacak. Burada geriye dönen yeni nesil işaret ettiği hikayeciler bir tık daha fazla kalıyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani işte bizden sonrakiler derlerse ki filanca hikayecinin hikayeleri bizim için yol göstericiydi. O zaman mesela sizin hikayelerinize dönüp bir daha bakılıyor. Bu mesela 50 kuşağı için üzerine de çalıştığım için Sait Faik ve 50 kuşağını biraz biliyorum. Sait Faik'i biliyorum yani iyi biliyorum. 50 kuşağı hep Sait Faik'in bir kitabını ve Sait Faik'in bir üslup biçimini işaret ediyorlar. Bu Sait Faik'i daha fazla kalıcılaştırıyor. İyi hikayeci olduğu muhakkak Sait Faik. İnsanın duygu efektini yakalamak bakımından çok üstün bir hikayeci. Ama bunun yanında getirdiği yeniliklerle de yani daha sonraki neslin böyle işaret ettiği bir isim. Yani işaret ediliyorsa kalıcılıkta bu önemli bir iz oluyor. Kendinden sonrakiler işaret ediyorsa yazarı bu onun kalıcılığında önemli oluyor bence.
Evet, Türk edebiyatıyla oldukça yakından ilgilisiniz. Bahsettiniz. Sait Faik'in Alemdağ'da Var Bir Yılan kitabının da tahlilini yapmıştınız. Bu özel bir seçim miydi?
Yok, bu Cemal Şakar Tepe yayınlarında yaptıkları bir seri vardı, tahlil serisi. Bana da birkaç yazar söylemişlerdi. Ben de Sait Faik'i seviyorum, okuyorum ama çok bütün eserlerini falan bu şeye kadar okumuş değildim işin doğrusu. Hikaye tarzını yazma biçimini falan biliyorum elbette. Bu kadar dedi, bir de Alemdağ'da Var Bir Yılan Sait Faik'in kitabı. Tamam dedim, ben onu seçeyim. Yani bilmediğim yere çalışayım dedim.
Evet.
Bilmediğim isim olsun dedim. Çok da memnunum yani, çok meşakkatli bir işti benim için. Ben çok böyle biraz kara düzen çalışan biriyim ama akademik disiplin gerektiriyordu o iş. Süreci yaşamak güzeldi, çok şükür, hamdolsun iyi alnımın akıyla çıktığımı düşünüyorum açıkçası o işten. Verimli bir süreçti, güzel, benim için çok öğreticiydi. Çok eski kaynaklara, işte 40'lara, 50'lere, Sait Faik'in yaşadığı döneme bakmak önemliydi, görmek. Tahlil etmeye çalışmak, onun hakkında yazılan hemen her şeyi okumak, araştırmak. Güzeldi, güzel bir kalıcı sonuçları oldu benim için.
Türk edebiyatıyla, dünya edebiyatıyla yakınlığınız peki ne ölçüde? Sizi etkileyen, size yön veren neler var? Şimdi bu, evet, siz radyo sinema ile başlayan bir süreciniz var ama beni etkiledi dediğiniz ne var diye sorayım mı?
Mesela bu hikaye yazmaya başladıktan sonra olan, mesela Stefan Zweig'ın hikayeleri çok severek okumuşumdur. İngilizlerin ve Amerikalıların hikaye gelenekleri, hikaye yazma biçimleri, mesela Amerikalıların çok hızlı kurgusu vardır, Faulkner hariç. Faulkner'in ayrı bir yeri vardır. Onların yazma biçimlerini seviyorum. Yazdıkları mahiyet, konu, şu, ondan bağımsız bir şey söylüyorum size. Şekilden, biçimden, üsluptan söz ediyorum. Onların yazma biçimlerini, kurgu vurgularını diyeyim, duyguyu ifade etme biçimlerini falan beğeniyorum. Büyük Rus geleneğinin, işte Büyük Rus romanlarındaki derinliği çok seviyorum. Çok beğeniyorum yani onu. Ama mesela bir Japon edebiyatına kendimi o kadar yakın hissetmiyorum. O kadar yakın şey kuramıyorum. Ne bileyim, bir Murakami ile yani öyle bir frekans tutturması yapamıyorum yani. Olmuyor. Benden kaynaklanıyor olabilir, bilemem. 12. yüzyıldaki bizim kendi klasiklerimizi çok seviyorum. Mesela 12. yüzyıl, kabaca 11-12. Mesela Tezkiretül Evliya. Bayılıyorum ona okumaya. Dedikodu hikayeleri. Oyuncak gibi geliyor. Bir çocuğun oyuncakla oynamaktan aldığı zevki alıyorum onları okurken. Yunus Emre, aman ya Rabbi. Yani ne kadar büyük bir gönül. Orada Türkçenin imkanlarını görmek bakımından muhteşem. O kadar nasıl büyük bir Rabbim ona nasıl büyük bir hal lütfetmiş. Hala tasarrufu var yani. Dilde. Çok güzel bir şey. Çok çok etkileyici. Çok etkileyici hem de benim için. Yunus okumak çok etkileyici. Çok seviyorum. Onları da okumayı mesela ayrıca bir zevk alıyorum. Mesela Gazali okumaya bayılıyorum. Çok sonra keşfettim Gazali'yi ben ama yani sanki o türbiyen karşısında oturuyorum bir medresede ve bana ders veriyor gibi geliyor bazen. Öyle bir şeyle okuyorum onu.
Evet.
Söylediklerini.
Evet.
Söylediklerini diyorum, bakın yazdıklarını demiyorum. O kadar canlı söylüyor
Fark
bana.
ettim. Evet, onu fark ettim. Türk ve dünya edebiyatıyla yakınlığınız ya da ilginiz nedir diye sormuştum az evvel. Geçtiğimiz günlerde bir yazar iddialı bir cümle kurmuştu. Kafka'dan sonra bu iş bitti, edebiyat bitti anlamında. Polemik sevmediğinizi biliyorum. Ama her ne kadar soruda evet buradan yola çıkmış gibi olsam da sizin ne düşündüğünüzü de merak ediyorum. Yani bu bir klasik olması için ya da klasik olarak kabul etmek için klasik değerinde, klasikleşecek değerde yazılar, eserler kaleme almak için gerçekten zaman dolmuş olabilir mi yoksa...
Şöyle örnek vereyim ben size. Şeyden sonra, Kafka'dan sonra edebiyat bir örneğine. Yani belki işte Abdullah Efendi'nin rüyaları da bir Kafka'dan şey denilebilir ama Kafka'nın üslubuna değil de yani mekan kurma biçimiyle falan belki bir rabıta kurulabilir. Bence kurulamaz. Çünkü o başka bir tarzdır. Yani o zaman şey de denirdi. Tanpınar'dan sonra daha roman yazılamaz. Denilebilir mi? Denilemez. Şu an ihtiyacı insanın dili bambaşka. Ve ona göre bir şey çıkıyor. Yani Don Quixote'dan sonra neler, işte Cervantes'ten sonra romanın başlangıcıysa eğer, ne biçimler, ne tarzlar, neler neler söylendi, geldi, geçti yani düşününce. Yani şimdi bu bana evet iddialı bir cümle ve biraz kısa bir cümle. İnsanın büyük muamması o kadar yer kaplıyor ki bu yeni kanallar açıyor ya. Hani ya yol buluruz ya yol açarız deyişi vardır ya hani balın. Yani yazarlar da ya yol buluyorlar ya yol açıyorlar. İhtiyaç hasıl oluyor. Bu oluyor. Bundan kaçış yok yani. Bu çünkü insan yol buluyor veya yol açıyor. İnsanın kendisi bunu yapıyor. Bu içinde bulunduğu zorluğa, dara, müşküle bir yol buluyor, bir yol açıyor yani. Bunun peşine düşüyor insanoğlu. Çünkü yaşama güdüsü en kuvvetli güdüsü insanın. Yazan kişi de buna şahit olarak yeni üslup, yeni biçim, yeni tarz neyse o üstüne kata kata geliyorsun. Yani telefon dediğimiz alet, telefon bulundu. Daha bunun üstüne telefon yapılamaz gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Olmadığını birebir son 20 yılda gördük yani. Ne telefonlar geçti elimizden en basit. Yani ilk önce neydi? Bir manyetolu bir şey vardı. Onu çeviriyordunuz. Alo diyordunuz. Hani filmlerden şuradan buradan biliyoruz. Bu tamam yeter. Bunun üstüne bir şeye gerek yok. Mekanizma, evet, temel mantık aynı ama onun üstüne neler yapıldı? Yani insanın görme biçimini değiştiren yenilikler yapıldı. O yüzden bu kısa insana yetmiyor yani o tespit. Edebiyata da yetmiyor. İnsanın bu beynine darlaştıran bir şey. Yani sınırlansın. Köşe bir şey getiriyor. Bir sınır, bir had getiriyor. Halbuki öyle değil. O büyük muamması insanı hep bir arayışa sevk ediyor. Bulur yani insanlar. Nice kapkalar daha çıkar. Kıyamete kadar. Vakit çok var yani. Bilmiyorum. Allahu alem tabii ki. Bilemeyiz. Yarın da olabilir. Tabiri caizse. Yani çok yakın deniyor ya gelenekte. Zaman algısı zaten hani bu boyutla bizim içinde bulunduğumuz boyutun zamanı başka, başka boyutun zamanı başka. Hani işin fizik kısmına girecek olursak. O yüzden çıkar yani nice kafkalar çıkar daha.
Tahmin gibi değil de nasıl cevaplamak isterseniz öngörü de olabilir ya da umut, ümit, temenni hepsi olabilir. Bugün yazılan eserlerden mesela hangileri sizi çok etkilemişti ve bunun yüzyıllar sonra dahi okunması gerektiğini düşündüğünüz oldu mu? Mukadder Gemici'nin hemen biraz önce sohbet ettiği belki bir başka hikayeci arkadaşı, daha dün sohbet ettiği başka biri.
Yuray Sündür'ün hatırını kırmayayım. Çünkü onun çok teknik bir tarzı var. Okuru da bol maşallah daim olsun. O bu noktada bir kalıcı olacaktır. Muhakkak kalıcı olacaktır. Ona inanıyorum. Çünkü dediğim gibi teknikte onun bir ifade biçiminde sadeliğin getirdiği bir vurgusu var. Ve yeni metinler yazıyor. Yani nasıl tarif edeyim yeni metinleri size? Yeni metinler var ki ben bazen bunları okumakta zorlanıyorum şahsen. Ben asla öyle yazamam. Fakat yeni neslin talebi bu yeni metinler. Ve bu yeni metinler kendi okurunu oluşturuyor. Ben daha eski tarz metinler yazıyorum. Ben biraz daha eskide kalıyorum. Öyle metinler yazmak konusunda hüner gösteremiyorum ben. Beynim öyle işlemiyor, ondan kaynaklı.
Mukadder Gemici, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Görüşmek üzere, ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
Kültür Merkezi'ni dinlediniz. Yazar Mukadder Gemici konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı ve Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.